Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyicilerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Fatiha suresinin 4. ayeti olan Maliki Yevmiddin üzerinde durmuştuk. Malik, Melik, Mülk, Yevmiddin ifadeleri üstünde durmuştuk. Ve ardından 5. ayetine de kısa bir giriş yapmıştık. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. İnşallah bu programımızda da şimdi kaldığımız yerden devam edelim arzu ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Allah olsun. Çok şükür hocam. Bizler de iyiyiz.
Allah iyilikler versin.
Amin ecmain inşallah. Hocam buradan hareket edecek olursak, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. İbadet nedir? Manası ne anlama gelmektedir? Buyurun hocam.
Evet, ibadet aslında abd, Arapçada kul demek. İbadet de kulluk manasına geliyor. Tabii normalde şimdi yaşadığımız dünyada köle demek aynı zamanda. Kul, köle de demek.
Evet.
Yaşadığımız dünyada bir kölelik sistemi olmadığı için her ne kadar kitaplardan vesaire öğrendiğimize göre bir şeyler anlıyoruz ama bizzat köleliği yaşamadık, tatmadık. İnsan için aslında kölelik, bir insanın başka bir insana kul köle olması bir zillettir. Küçük düşürücü bir şeydir bir açıdan bakılacak olursa. Ama Allah'a kulluk insanı yücelten, yükselten bir şeydir.
Evet.
İnsan Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. Ama insan Allah'a kul olmadığı zaman o fıtratında, yaratılışında olan o kulluğu Allah'a yöneltmediği zaman maalesef başka şeylere yöneliyor. Bir taşa tapabiliyor. İşte Hindistan'da olduğu gibi bugün hala milyarlarca insan yani ineğe tapabiliyor. Evet. Bir eşyaya tapabiliyor. Paraya tapabiliyor. Mala tapabiliyor. O hepsinden geçsek bile nefsine tapıyor. Hevasına tapıyor. Ayet-i Kerim, başka bir ayet-i kerimede de geçiyor. Estağfirullah. Eferâeyte men ittehaze ilâhehu hevâ. Hevasını, o nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinen, tanrı edinen kimseyi gördün mü buyuruluyor. Onun için insan demek ki nefis perest, kendisine tapmaya başlıyor. Kendisini putlaştırıyor.
Evet.
Firavun'un işte ene rabbukumul ala dediği gibi, işte ben sizin en büyük Rabbinizim dediği gibi putlaştırıyor. Onun için gerçek manada kulluk, Allah'a kulluk insana şeref veren bir şeydir. Ama başkalarına olursa bu kulluk insana zillet verir, küçüklük verir. İnsan Allah'a kul olmakla işte maddenin, efendim başka şeylerin, makamın, mevkiin, paranın, şehvetin, şöhretin efendim kulu olmaktan kurtuluyor ve insana izzet kazandırıyor. En büyük şey Allah'a kulluktur. En yüce makam Allah'a kulluk makamıdır.
Evet.
Kelime-i şehadette de yani peygamberimizle ilgili kısmı, kelime-i şehadetin ikinci kısmı bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Oradaki kelimelerin sıralaması rastgele değil. Dikkat edersek abduhu ve resuluhu'dan önce geliyor. Allah'ın kulu olmak, peygamberi olmaktan önce geliyor. Onun için kulluk çok büyük bir şereftir, çok büyük bir makamdır. Gerçek manada Allah'a kul olmak insana izzet veren, şeref veren de bir husustur. Kulluk nedir? İbadet nedir? İbadet, el-ibadetu amelu ma yerda bihirrab. Allah'ın, Rabbin razı olacağı, Allah'ın razı olduğu ameli işlemektir. Demek ki ibadet çok geniş bir kavram.
Evet.
Sadece bildiğimiz farz ibadetlerden, nafile ibadetlerden ibaret değil. Allah'ın rızasına sebep olacak her türlü davranış aynı zamanda ibadet demektir. Bir de ubudet var ki gerçek manada, hakiki manada Allah'a kul olmak gibi bir anlama geliyor. Tabii bu ayeti kerimede İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. İşte bu ayette aynı söylediğimiz hususları bir bakıma özetlemiş, hülasa etmiş oluyor. İbadetin sadece Allah'a yapılması gerekir. Biz yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senin önünde eğiliriz. Senin dışında hiçbir varlığın kulu da olmayız. Paranın, makamın, şehvetin, şöhretin ne varsa, Allah dışında ne varsa, nefsin, heva ve heveslerinin hiçbirinin kulu olmayız. Yalnız senin kulun oluruz manasına geliyor. Tabii bu ayet-i kerimede dolayısıyla ibadet Allah'a has kılınmıştır. Evet. İbadet ancak Allah'a olur. Allah dışında hiçbir varlığa ibadet olmaz. Çünkü ibadet tazimin, Allah'a gösterilecek tazimin son noktasıdır. Tabii ibadet nimet verene, yani mün'im Arapça karşılığı olarak nimet verene ancak yapılır. Nimet sahibine ancak uygun düşer. İbadet ancak ihsanda bulunan, nimet veren, kerim olan, latif olan bir varlığa ancak yaraşır. Faydalı olanı Allah yaratmıştır. Kullarının faydasına olacak her türlü nimetleri bahşetmiştir. Bunun neticesinde de ibadete ancak Allah layıktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu hususa işaret eden ayet-i kerimeler var. Mesela Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde kafirlere hitaben Allah Teala şöyle buyuruyor. Keyfe tekfurune billah. Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz?
Evet.
Nasıl bu mümkün olabilir? Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum emvaten fe ahyakum. Sizi ölü iken dirilten, yok iken var eden. Thumme yumituküm, sonra öldürecek olan. Thumme yuhyiküm, tekrar size hayat verecek, tekrar diriltecek olan. Thumme ileyhi turcaun, sonra yine kendisine döndürüleceğiniz, huzuruna çıkarılacağınız Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Buyurarak burada Allah'ın kuluna hayat vermesi, efendim tekrar öldürmesi, diriltmesi ve sonunda onun huzuruna çıkarılması ifade edildiği gibi devam eden bir sonraki ayette de 29. ayet-i kerimede "Huvellezî halakalekum mâ fil ardı cemî'â." Bu yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan odur, Allah'tır. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra Allah semaya yöneldi. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ Onları yedi gök olarak yarattı gibi Allah'ın yarattığı bu nimetler, yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün nimetler hatırlatılarak, Allah'ın ikramları, ihsanları hatırlatılarak bunun neticesinde ibadetin sadece ona ait olduğu, onu inkar etmenin, ona karşı gelmenin, ona nankörlükte bulunmanın imkansız olduğu, olmaması gerektiği ifade buyurulmaktadır.
Evet.
Tabii kulun halleri, baktığımız zaman insan bir zaman denizi içerisinde yaşıyoruz, zaman içerisinde yaşıyoruz. Bizim halimiz mazi, hal ve istikbal diye bir zamanımız bunlardan ibaret. Tabii Allah için ezeli ve ebedi olduğuna göre Allah için bir mazi yok. Ebedi olduğuna göre bir son yok. Onun istikbalinde bir nihayet yok. Bu bakımdan Allah bize benzemez. Allah bizim yaşadığımız zamanla mukayyet değildir. Ama Allah bizim kendi yaşadığımız zaman bakımından düşünecek olursak, kendi mazimize baktığımız zaman Allah bizi yok iken var etti. Hayat verdi, kudret ve bilgiye, ezeli kudretiyle bize ihsanlarda bulundu. Şimdiki halimize bakacak olursak, hayatımızı devam ettirmemiz, ihtiyaçlarımızı görmemiz, bütün bunları bize bahşeden, lütfeden, Rahman olan, Rahim olan, Kerim olan Allah'ın lütfuyla şu anda hayattayız. Şu anımızda da yine ona borçluyuz. Ona şükretmek, ona ibadet etmek durumundayız. Yine gelecek bakımından, istikbal bakımından baktığımız zaman bizim amellerimizi değerlendirecek olan, işte daha önce geçen Fatiha Suresi, Maliki Yevmiddin, din gününün, hesap gününün, yapılan amellerinin karşılığının verileceği günün sahibi olan yegane odur. Dolayısıyla mazimiz bakımından da, şu an bakımından da, gelecek bakımından da Allah'a muhtacız. Allah'a kulluğa, ibadete muhtacız. Dolayısıyla insan kulluk için yaratılmıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayet-i kerimede ben cinleri ve insanları ancak ve ancak ibadet için yarattım buyuruyor. Tabii bir tefsire göre, bazı tasavvufi tefsirlerde geçtiği üzere ibadetten de gaye, ibadetten de maksat Allah'ı tanımaktır. Allah'ı bilmektir, marifetullah'tır. Tabii ibadet bize bu neticeyi vermelidir. O açıdan baktığımız zaman ibadet çok önemli bir husustur. Ve bunun ibadetin önemi kadar da bunu sadece Allah'a tahsis etmek de çok önemli bir husustur.
Evet.
Şimdi ibadetin çeşitleri nelerdir? Bunlardan belki bahsetmek lazım. Ama tabii meşhur bildiğimiz ibadet çeşitlerinden farklı olarak İmam Gazali Hazretlerinin El Erba'in fi Usuliddin diye bir eseri var.
Evet.
İmam Gazali bu 40 başlık altında dinin esaslarını açıklamış. İşte 10 madde halinde inanç esasları, itikat esasları, 10 madde halinde ibadet esasları. Biraz herkesin bildiğinden kısmen farklı bir orada sıralama var, değerlendirme var. Onu isterseniz kısaca nakletmiş olalım.
Tabii, buyurun.
Mesela inanç esasları olarak İmam Gazali 10 maddede şöyle özetliyor. Birincisi, celal ve ikram sıfatlarıyla ezeli ve ebedi bir zata, Allah'a iman etmek. Onun isimlerini, sıfatlarını bilerek, tanıyarak ona iman etmek. İkincisi, Allah'ın zatına yaraşmayan ve cemaline gölge düşürecek noksanlıklardan, kusurlardan Allah'ı tenzih etmek. Allah'ın bu tür eksiklerden, noksanlardan uzak, münezzeh olduğuna inanmak. Üçüncüsü, Allah'ın bütün bu yaşadığımız alemi, mümkünat alemi deniyor. Mümkün varlıklar alemi. Bu kainatı kuşatan kudretine, kudretiyle Allah'ın kuşattığına inanmak.
Evet.
Dördüncüsü, Allah'ın ilim sahibi olduğunu, bilinen, bilinmesi gerekenleri, her şeyi bildiğine inanmak. Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını, Allah'ın her şeyi bildiğine inanmak. Beşincisi, bu kainatta olan her şeyin Allah'ın iradesiyle, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın istemesiyle olduğuna inanmak.
Evet.
Beşinci madde. Altıncısı, Allah'ın semî ve basîr, işiten ve gören, her şeyi gördüğüne, her şeyi işittiğine, her şeyi gördüğüne, onun görmesine, uzaklığın, başka şeylerin işitmesine, başka şeylerin mani olmadığına inanmak. Yedinci madde, Allah'ın zatı ile kaim, ezeli bir kelam sıfatını, konuşma sıfatı olduğuna, kelam sıfatı olduğuna inanmak. Ancak tabii Allah'ın konuşması, mahlukatın konuşmasına benzetilemez, sesle vesaireyle olmaz.
Evet.
Ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelam sıfatının bir neticesidir, tecellisidir. Sekizinci madde, Allah'ın sırf adaletle nitelenmiş, tamamen adaletle ilgili olan fiillerinin olduğuna, bütün fiillerinin adaletle olduğuna inanmak, Allah'ın fiillerine inanmak ve alemde var olan her şeyin Allah'ın fiiliyle var olduğuna ve adaletiyle yayıldığına inanmak. Dokuzuncu madde olarak İmam Gazali diyor ki ahirete iman ve onuncu madde olarak melek ve kitap göndermeyi de içine alan nübüvvet meselesine iman gibi, böyle bizim farklı imanın altı esası diye bildiğimiz şeyden, klasik şeyden biraz farklı bir böyle bir değerlendirme, sıralama da bulunuyor.
Evet.
İbadet, konumuz ibadetti. İbadetlerle ilgili olarak da ibadetleri 10 maddede sıralıyor ki bunlardan malum namaz, zekat, oruç, hac. Beşinci olarak Kur'an okumak, Kur'an tilaveti. Altıncı olarak her zaman zikri ilahi ile meşgul olmak.
Evet.
Zikir de bir başlı başına bir ibadet şekli olarak zikrediyor. Yedincisi helal rızık aramak. Rızkını helal yoldan aramak, kazanmak, çalışmak. Bu da bir ibadettir. Sekizincisi İslam kardeşliği ve arkadaşlık hukukuna riayet. Kardeşlik, arkadaşlık hukukuna riayeti de bir ibadet türü olarak sayıyor İmam Gazali. Dokuzuncusu emri bil maruf, nehyanil münker. Yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak bir ibadet çeşidi olarak. Ve onuncu olarak da Peygamberimizin sünnetine sarılmak, Peygamberimizin yaşayışını, adetini, uygulamasını hayatımızda gerçekleştirmeye çalışmak. Çünkü diyor İmam Gazali, sünnete sarılmak, Peygamberimizin sünnetini yaşamak insanın saadetinin, mutluluğunun anahtarıdır ve ilahi muhabbetin, Allah'ın kulu sevmesinin de alametidir. Nitekim bir ayeti kerimede Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti kerimesinde Estaizu billah قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ buyuruyor. Ey Muhammed, de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, seviyor idiyseniz, sevdiğiniz iddiasındaysanız فَاتَّبِعُونِي bana tabi olun, bana uyun ki يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah sizi sevsin. Demek ki Allah'ın kulu sevmesinin yolu kulun Peygamberimizin yolunda gitmesi. Peygamberimizin sünnetini yaşaması, uygulaması olarak bu ayeti kerimede ifade edilmiş oluyor.
Evet. Peki hocam, ibadet ve inanç esaslarını düşündüğümüz zaman Allah'a yönelmek dedik. İbadet bunu sadece Allah'a has kılmak dedik. Peki Allah'a yönelen kulların kendi içerisinde de böyle bir meratibi, dereceleri var mıdır? Bunlar nelerdir?
Evet, bu konuyla ilgili Sadreddin Konevi Hazretlerinin de bir Fatiha Suresi tefsiri var. Tefsirul Fatiha diye.
Evet.
O eserinde bazı değerlendirmeler yapıyor. Yani Allah'a yönelen kulların derecelerini şu şekilde sıralıyor. Bir insan bir iyilik yaptığında, bir ibadet yaptığında, eğer yaptığı ibadetle Allah'tan gayri bir şeyi kastediyorsa bu insan tabii gerçek kullardan sayılmaz. Yani ibadetine bir bakıma وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَى diye de bir ayet-i kerime var. Rabbinin ibadetine hiçbir şey ortak koşmasın.
Evet.
Şirk dediğimiz şey, yani Allah'a ortak koşma, Allah'a ibadet, Allah'a iman, onunla beraber bir başkasını da buna ortak etme, inançta olur. İnanıyor bir insan ama diyor ki putlar da diyor, müşrik mesela, peygamberimizin İslam'ı getirdiği, İslam ile ilk muhatap olan insanlara müşrik diyoruz.
Evet.
Bu insanlar Allah'ı inkar etmiyordu. Fakat işte bu putlarımız da bizi Allah'a yaklaştırır diye putlarına tapıyorlardı. Bu inançta tapmak da var. İnanç olarak da elbette o şekilde inanıyorlardı. Bu fiili yaptığımız zaman ibadette bir insan sırf Allah için değil de başkalarından bir beklentisi varsa, başkalarından bir takdir bekliyorsa veya ibadeti başkaları görüyor diye yapmaktan çekiniyorsa bu da bir nevi ibadet konusunda Allah'a ortak koşmak demektir. Onun için bu demek ki bir insan ibadetini sırf Allah için yapmalıdır. Mesela birincisi demek ki bir insan ne yapabilir? Allah'a ibadet edebilir ama onunla birlikte başka birilerini de kastetmiş olabilir. Başka bir varlığı da kastetmiş olabilir. Ancak ikinci madde olarak da mesela bir iyiliği, bir ibadeti yaparken mutlak bir kasta değil de iyi olduğu için ya da onunla Allah emretti diye veya emredildiği için emredeni kalbinde düşünerek yapan kimse, yani bir karşılık bekleyerek yaptığı amelinde bir sevap maksadıyla yaparsa efendim bu insan bir nevi şey gibi olur diyor Sadreddin Konevi Hazretleri. Yani ücretle çalışan bir adam gibi olur. İbadeti sırf işte cennet arzusuyla, bir mükafat arzusuyla sadece bu amaçla yapan insan ücretle çalışan bir işçi gibi olur.
Evet.
Yani başkasının işini insan niye yapar? Bir maaş alacaktır, bir ücret alacaktır. Ya işte bir amele çalışmaya gidiyor efendim, yevmiye, günlük o günün karşılığı olarak bir ücret alacaktır. Onun için yapar. İşte bu türdür diyor. Yani bu maksatla ibadet eden insanlar ücretle çalışan kimselere benzer. Ama bir işi yaparken iyi olduğu için, emrolunduğu için efendim ya da emredeni düşünerek yaparsa bu da artık rical sınıfındandır. Kur'an-ı Kerim'de yani Allah adamları sınıfındandır diyor Sadreddin Konevi Hazretleri. Ama amelini sadece Allah için yapmak, hak için yapma haline bir de huzuru kalp. Allah için yapıyor ama kalp huzuru yok. O daha düşük bir derece. Hem Allah için yapıyor, yaptığı ibadeti, hayrı. Bir de kalp huzuruyla beraber, huzur haliyle beraber, nefsiyle değil de huzur haliyle yaparsa ya da daha da ileri giderek bütün fiillerini hakkın gözüyle şuhuda ererek, yani benimle görür, benimle tutar, benimle yürür gibi o kutsi hadiste geçtiği üzere,
evet,
bütün fiilini, ibadetini kendisine değil de hakka izafe eder hale gelirse, kendinde bir varlık görmezse, o zaman bu kul ibadetinde, amelinde İhlasa ermiş olur diye böyle bir farklı derecelendirmelerde bulunuyor.
Evet.
Şimdi burada bir başka böyle belki tasavvufi mahiyette bir diğer değerlendirme de Necmeddin Dâhi Hazretleri Tevilatün Necmiye'de diyor ki bu ayet-i kerimede yukarıdan itibaren Fatiha suresinin başından buraya kadar geldiğimiz zaman burada İyyâke na'budu muhataba geçiyor. Üçüncü şahıs şeyinden, kalıbından muhataba geçmiş oluyor. Çünkü diyor Malik ile Memlük arasında. Malik Cenab-ı Hak, Memlük yani kul da Cenab-ı Hakk'ın Memlükü olmuş oluyor. Gerçek Malik ile Memlük arasında nefis perdesinden başka bir perde yoktur. Memlük olan yani kul olan nefsinin bu kulluk perdesini aradan kaldırınca Maliki, gerçek Maliki, Maliki Yevmiddin'i yani Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmeye başlar. Bayezid Bistami Hazretleri de Rabbine şöyle dua etmiş. sormuş, ya Rabbi sana nasıl ulaşılır, sana ulaşacak yol nasıldır diye sormuş. Cenab-ı Hak da ona o müşahede halinde da nefseke thumme teal. Evet. Yani nefsini bırak, öyle gel. Demek ki Allah'a git ulaşmanın, Allah'a varmanın yolu nefsi aradan çıkarmaktır. Nefsin işte başlıca sıfatlarından bazıları emmare olması, kötülüğü emretmesi. Biraz yükselince levvame olması, kendisini kılaması, kötülemesi. Biraz daha derecesi yükselince mülheme, Allah'tan ilham alacak bir seviye erişmesi. Dördüncü olarak da mutmainne, artık huzura, sükuna ermiş olması gibi anlama geliyor.
Evet.
İşte bu nefsin dört ana sıfatına karşılık, işte kul Allah'ın uluhiyetini, ilahlığını, rububiyetini, rablığını, rahmaniyetini, rahimiyetini, yani rahman olduğunu, rahim olduğunu kabul ederse, yani Allah'ın ilahlığını, uluhiyetini medhederse, överse,
evet,
Rabliğine şükrederse, onun rahmanlığını sena ederse, rahimiyetini yüceltirse, temcid ederse, yüceltirse, bu dört sıfatın cezbesiyle o nefse ait o dört sıfatı aşmış olur. Yani emmarelikten levvameliğe, mülheme, mutmainne gibi,
evet,
yüksek derecelere ermiş olur ve böylece nefsini aradan çıkardığı zaman da gerçek kulluk o meydana gelmiş olur ve insan Cenab-ı Hakk'a vasıl olmuş, ulaşmış olur.
Evet. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam az önce bize ifade etmişti. Allah'a ulaşmanın yolu nefsi aradan çıkarmaktır. Nefsin bazı sıfatları vardır. Emmare, levvame, mülheme, mutmainne gibi. Bu konulara kısaca değinmişti. Bir de bunlara ilave olarak özellikle benim sormak istediğim, hocam nefs, kalp, ruh, sır gibi kelimeler, ibareler var. Bunlarla ilgili kısaca bir açıklama yapacak olursak neler söyleyebiliriz?
Efendim şimdi bu kavramlar, yani nefs, kalp, ruh, sır, işte sır, sır, hafi, ahfa vesaire gibi tasavvuf kitaplarında geçen kavramlar var. Bunlar insanın iç dünyasıyla ilgili, ruh alemiyle ilgili, manevi yapısıyla ilgili kavramlar. Nefs genelde olumsuz manalar yükleniyor nefs kelimesine. Nefs dünyaya aittir. İnsanın dünyevi arzu ve istekleridir. Ki nefsin hevasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Şehevatından bahsediyor. Daha çok kötülüklere, günahlara meyleden ruhumuzun tarafı olarak ifade edilebilir. O heva ve heves peşindedir. Nitekim bir ayet-i kerimede, yine Furkan suresinin 43. ayetinde, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا. Az önce de bahsetmiştik. Evet. Hevasını, yani nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinen, ilah haline getiren, adeta ona tapan kimseyi görmedin mi buyurmaktadır. Nefsin özelliği olumsuz, kötü duyguları, düşünceleri, günahları şey yapan ve emmaredir nefis. Kötülüğü emredendir. Emmaratun bisu. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de nakledildiği üzere nefis sürekli kötülüğü emreden bir varlıktır. Kalp ise daha ziyade insanın ruhani, manevi tarafını ifade ediyor. Uhrevi, ahiretle ilgili tarafını ifade ediyor. Kalp Allah'a imanın yeridir. Kur'an'ın nüzul ettiği yerdir.
Evet.
İhlasın, takvanın, güzelliklerin yeri olması gereken manevi bir latifedir kalp. Ve kalp Allah'a ibadetin de kulluğun da hissedildiği bir mahaldir. Ve kalp cennete ulaşmak için, ibadet için yaratılmıştır. Nitekim bir ayet-i kerimede Es-Sâdü Billah وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسِ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kim nefsini kötü arzulardan korumuşsa ve nefsini kötülüklerden alıkoymuşsa, Rabbinin makamından korkarak efendim bunu yapmışsa, onun varacağı yer, onun barınağı muhakkak cennettir buyurulmaktadır. Ruh tabi Allah'a yakınlık makamının ehli olarak görülmüştür. Yani insanın bütün manevi latifelerine birden ruh denildiği gibi ayrıca bir de ruh latifesi var ki bu Hakk'a yakınlık, Allah'a yakınlık makamının ehlidir. Allah'a yakınlık, kurbet ve Allah ile beraberlik için ruh kulluk eder. Onun ibadette gayesi odur. Nitekim ayeti kerimede buna işaret olmak üzere Kamer suresinin 55. ayeti kerimesinde "Fî mek'adi sıdkın inde melikin muktedir" ayeti buna işaret sayılmıştır. O kudretli bir hükümdarın Allah'ın huzurunda sadıklara, doğrulara has bir meclistedir onun makamı. Sır ise daha böyle inceliyor yani kalp, ruh, sır dediğimiz zaman
evet.
Daha latif, daha hassas, daha ince bir hale geliyor. Sır ise hazretidir. Yani hazreti Allah'ın huzurunda olmak makamındadır. Sır makamında olan bir kimse, o makama erişen kimse sadece Allah için kulluk eder. Başka hiçbir gayesi olmaz. Peygamberimizin de bu hususla ilgili bir hadis, kutsi bir hadiste "El-ihlasu sirrun beyni ve beyni abdi." İhlas benimle diyor Allah Teala kulum arasında bir sırdır.
Evet.
"La yes'uhu fihi melekun mukarrab ve la nebiyyun mursal." Bu öyle bir sırdır ki o makama ne Allah'a yakın kılınmış, mukarrab bir melek, Allah'a yakınlaştırılmış, Allah'a yakın bir melek ne de Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber bile ne yapamaz? O makama haberdar olamaz, bilemez. Bir insanın demek ki ihlasını sadece Allah bilir. Hatta Cüneyd-i Bağdadi'nin olacaktı herhalde. İhlas diyor öyle bir sırdır ki melek bilmez ki yazsın. Şeytan onu bilmez ki ifsad etsin, ona vesvese versin.
Evet.
Demek ki böyle bir ihlasın böyle bir tarafı var. Bu da insan demek ki sır mertebesinde ihlas gerçek manada yaşanmaya başlanıyor. Bunu anlıyoruz. Tabii Fatiha suresinin bu geldiğimiz ikinci kısmında biraz hitap değişiyor. Bununla ilgili de bir hadis var. Yine kutsi bir hadis. Kutsi hadis manası Allah tarafından peygamberimize vahyedilen.
Evet.
Fakat peygamberimizin istediği lafızlarla söylediği Allah'a ait sözlerdir aslında kutsi hadis.
Evet.
Kur'an'dan ne farkı var? Kur'an-ı Kerim ise manası da, lafızları da, kelimeleri de tamamı Allah tarafından peygamberimize vahyedilmiştir. Kur'an'ın lafızlarına bile peygamberimizin bir dahli, bir müdahalesi söz konusu değildir. Kutsi hadis ise ondan bir derece aşağı. Manası vahyediliyor Allah tarafından. Allah'a aittir ama onu dilediği kelimelerle ifade etmek peygamberimize aittir. Onun için bunlara kutsi hadis diyoruz. İşte böyle bir kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurmuş. قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ Namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Bundan فَنِصْفُ حَالِي Bunun yarısı bana ait ve نِصْفُ حَالِي عَبْدِي Diğer yarısı da kuluma aittir. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ Kuluma da istediği verilecektir. Ne istiyorsa kuluma verilecektir şeklinde bir kutsi hadis var. İşte bu salat ile kastedilenin Fatiha olduğu hadis şerhlerinde ifade ediliyor.
Evet.
Çünkü başta işte Allah'a hamd ediliyor. Elhamd besmeleden sonra işte Allah, Rahman, Rahim isimleri, Allah'a hamd, Er-Rahman, Er-Rahim, Maliki Yevmiddin gününün sahibi olması, ibadet, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'den sonra artık kul konuşmaya başlıyor. İyyâke na'budu'ya kadar olan kısmı adeta Cenab-ı Hakk'a ait. Ondan sonraki talepler kula ait. Ondan sonra kul talepte bulunuyor. İhtine sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime doğru yola ilet. İşte şuna ilet, buna ilet. İkinci kısımda adeta kul kendisine ait şeyleri istemeye başlıyor. Allah da kerem ve inamı gereği nimet bahşeden bir zat olması itibariyle Allah kuluna ikramlarda, izzetlerde bulunuyor. Kul Allah'ı övdüğü için Fatiha'nın ilk kısmında ona hamd ettiği için, sena ettiği için, onu yücelttiği için, onun isimlerini, sıfatlarını saydığı için ikinci kısımda da Cenab-ı Hak ona lütuflarda bulunuyor. Kuluna ait ihsanlardan bahsediyor. Kul dua ediyor. Cenab-ı Hak icabet etmiş oluyor adeta. Nitekim yine bir kutsi hadiste, başka bir kutsi hadiste "Men tekarrabe ilallahi şibran ileyye" ya da "ileyye şibran tekarrabtu ileyhi zira'an" "Kim bana bir karış yaklaşırsa" buyuruyor Allah Teala.
Evet.
"Ben ona bir zira, bir arşın yaklaşırım." Yani kulum bana yürüyerek gelirse ben kuluma koşarak varırım. Dolayısıyla kul bir adım attığı zaman, Allah'a hamd ettiği, şükrettiği, ibadet ettiği zaman Cenab-ı Hak kat kat fazlasıyla kuluna karşılık vermiş oluyor. Mukabelede bulunmuş oluyor.
Evet. Hocam buraya kadar İyyâke na'budu kısmıyla alakalı daha çok konuşmuş olduk. Na'budu, ibadet ederiz, ancak sana ibadet ederiz. İbadet, ibadet çeşitleri, ibadetin manası ve buradaki çeşitli dil açısından incelendiği zaman çeşitli farklı yorumlara sebep olabilecek şekilde muhatap, siga, siga çeşitleri, yani ibadet ederiz biz, birinci şahıs, üçüncü şahıs. Peki buradan devam edecek olursak, İyyâke nesta'in, istiâne kelimesi burada bir dikkat çekiyor. İstiâne kelimesi ne demektir? Ne anlama gelmektedir?
Evet, istiâne yardım istemek manasına geliyor. Yardım talep etmek anlamına geliyor. Aynen İyyâke na'budu'da olduğu gibi İyyâke nesta'in. Yalnız senden yardım isteriz. Senden başka hiçbir varlıktan yardım istemeyiz anlamına gelmektedir. Tabii en başta hemen İyyâke na'budu'dan sonra gelmesi, ancak sana ibadet ederiz. Ardından bu konuda da en başta ibadet konusunda yalnız sana ibadet edebilmek, ibadeti senin zatına layık bir şekilde yapabilmek için de senden yardım isteriz manasına geldiği düşünülebilir.
Evet.
Yine gücümüzü aşan, güç yetiremediğimiz her hususta senden yardım isteriz. Bizi sana kulluktan alıkoymaya çalışan şeytanla, nefisle mücadelede senden yardım isteriz. Gerek dinimizle ilgili, gerek dünyamızla ilgili her hususta senin yardımını, desteğini niyaz ederiz, isteriz gibi bir mana verilebilir.
Evet.
Tabii özetle, isterse bir hakkın teslim edilmesi, yerine konulması, farzların yerine getirilmesi, bir takım karşılaşılan zorluklarla mücadele edilmesi, onların aşılması, faydalı olacak insanın faydasına, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi faydasına olacak her hususta senden yardım isteriz, senin yardımını talep ederiz gibi bir mana olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir manaya gelmektedir ayet-i kerime. Tabii ibadetin, dikkat edersek, İyyâke na'budu önce, ardından ve İyyâke nestaîn. Evet. Önce sana, ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım talep ederiz buyurulması. Demek ki insan Allah'tan bir şey isterken, Allah'a dua ederken, Allah'tan yardım talep etmeden önce bir vesile olması gerekiyor. Bir vesile, bir vasıta yapması gerekiyor. Hatta Cenab-ı Hak peygamberimizle bile sohbetten önce, onun huzuruna varmadan önce bir sadaka verilmesini tavsiye ediyor. فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْبَاكُمْ sadaka.
Evet.
Peygamberimizin onunla bir şeyi konuşacak, istişare edecek olduklarında ashab-ı kirama bir sadaka verin. Tabii Cenab-ı Hak'tan da bir şey isteyeceğimiz zaman, dua edeceğimiz zaman, demek ki ondan önce bir ibadette bulunmak, önce ibadet, sonra talep, sonra yardım talebinde bulunmak gibi bir vesile, vasıtanın önemli olduğunu buradan çıkarmak mümkün.
Evet.
Yine ibadet, İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz, ama yine ardından Allah'ım senden, ancak senden de yardım isteriz ifadesi, Allah'a kullukta bulunurken bir takım hayırlı, güzel ameller işledikten sonra ucbe, yani kendini beğenmeye, ibadeti beğenmek gibi yanlışlara, hatalara düşmemek için kulun Allah'tan da yardım istemesi gerekir. Çünkü ibadeti de bozacak, ibadeti ifsad edecek, ibadetin yok olmasına sebep olacak pek çok afetler vardır. İnsanın ibadet eden bir kul olması, ibadete yönelmesi elbette çok önemli bir merhaledir, çok evet, önemli bir mertebedir, ama ibadetin de orada iş bitmiyor. İbadetin de pek çok afetleri var. İbadeti heba edecek, yok edecek, sevabını bitirecek. İşte Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz, ama ibadet etmekle kendimize bir kibir, gurur gelmemesi için de senden yardım isteriz. Senden yardım bekleriz. Her şeyin senden olduğunu biliriz ve her hususta sana güveniriz, sana dayanırız, işlerimizi sana havale ederiz gibi bir manaya geldiğini de söylemek mümkün. İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'in bu şekilde peş peşe gelmesi.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak yine bir başka ayet-i kerimede kendisinden yardım talep edilirken sabır ve namazla diyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâh. Siz sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Demek ki doğrudan Allah'ım bana yardım et, doğrudan Allah'ım bana şunu ver, bunu ver demektense, demek ki önce kul sabır gibi, şükür gibi, tefekkür gibi iç dünyasına ait bir takım manevi duygular ve namaz gibi bir takım ibadetler, hayırlar yapmalı ki Allah'tan bir şeyler istemeye bu yüzü olsun adeta.
Evet, evet.
Onun için Kur'an-ı Kerim'de demek ki bu ayet-i kerimeyi de yine bu manada tefsir etmek, yorumlamak mümkün. Yine bu İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ifadelerinde tabii ehli sünnete göre kul fiillerinden sorumludur. Çünkü nâbudu derken ibadet, biz ibadet ederiz. Nestaîn derken biz senden yardım isteriz buyurulması. Kul her ne kadar fiilini yapsa da, ibadeti yapsa da yardımı Allah'tan talep etmektedir. Dolayısıyla kulun fiillerinden dolayı sorumlu olduğu neticesi de buradan çıkarılabilir. Bir takım Cebriye gibi, Mutezile gibi geçmiş dönemde sapık mezhepler vardı. Yani Cebriye diyordu ki insan fiilini yapmaya mecburdur. Rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Halbuki bu ayetlerde görüyoruz ki fiil, yani ibadet fiili kula nispet ediliyor ama Allah'tan yardım istemekle beraber. Yine Mutezile mezhebi de ne diyordu? Mutezile mezhebi de kul kendi fiilini kendi yaratır.
Evet.
Kendi yaratırsa neden Allah'tan yardım istiyor? Dolayısıyla bu tür yanlış anlayışları da bir bakıma en başta Kur'an-ı Kerim'de, Fatiha'da bunlar reddedilmiş olmaktadır. Bir takım menkıbeler de var. Mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri bu ibadetle ilgili, bu ayet-i kerimeyle ilgili İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana kulluk eder, ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz ayetini Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir cemaate imam olmuş ama Fatiha'yı okurken bu ayetlere geldiği zaman, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetlerine gelince daha namazın başında düşüp bayılmış. Kendine geldiğinde neden bayıldığını sordukları zaman demiş ki işte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deyince Allah'ım yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Ancak senden yardım isteriz. Bu ayeti okuyunca, söyleyince Allah Teala öyleyse niye doktorların, sultanların kapısına koşup duruyorsun bana derse ben ne cevap vereceğim diye hatırıma geldi. Korktum, evet. Düştüm, bayıldım. Tabii bu bir manevi haldir ama tabii esas itibariyle elbette biz insanız. Sebeplere de sarılacağız. Hastalandığımız zaman doktora gideceğiz. Efendim işimiz olduğu zaman yerine göre devlet kapılarında halletmeye çalışacağız. Ama Malikül mülkün Allah olduğunu, onların sadece vasıta, vesile, sebep olduğunu, doktorun, ilacın sadece efendim hastalığın iyileşmesi için bir vesile, vasıta olduğunu, esas şafiinin, şifa verenin Allah olduğunu, efendim meliklerin melikinin Allah olduğunu bileceğiz. Ama tabii sebeplere, Cenab-ı Hak dünya hayatını sebeplere bağlamıştır. O sebepleri de yerine getireceğiz. Makamımız o makamdaysa sebeplere de sarılacağız ama bütün bu sebepleri Allah'ın yarattığını da asla hatırdan çıkarmayacağız.
Evet.
Benzer bir durum, yani Allah'tan başka hiçbir varlıktan yardım istememeyle ilgili İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur hikayesi vardır. İbrahim Aleyhisselam için günlerce, aylarca odun yığılmış, böyle dağlar gibi odunlar yığılmış, belki günlerce o ateş tutuşturulmaya çalışılmış. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı mancınıkla tam ateşe atacağı sırada Cebrail Aleyhisselam yetişiyor. Diyor ki bir ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı diye sorunca İbrahim Aleyhisselam senden mi diyor? Asla. Yani benim sana ihtiyacım yok, senden bir yardım talebim yok. Cebrail Aleyhisselam bu sefer diyor ki rivayete göre öyleyse diyor Allah'tan iste isteyeceğini. Ne isteyeceksin? Allah'tan yardım iste. Bak ateşe atılacaksın. Allah'a dua et. Allah'tan yardım iste. Deyince İbrahim Aleyhisselam diyor ki o benim halimi biliyor mu? O benim diyor halimi biliyorsa benim artık ona bir şey söylememe gerek yok. O benim halimi görüyorsa, biliyorsa ona diyor ilaveten bir şey söylemek benim makamıma yakışmaz. O beni görüyor mu? O beni biliyor mu? Biliyor. O evet. Zaman diyor uygun olmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın tabii elleri ayakları zincire vurulmuş bu şekilde ve tabii daha sonra Nemrut ateşine karşı atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam tabii ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Allah ateşe emrediyor ki ey ateş İbrahim için serinlik ve selamet ol. Tabii güllük gülistanlık oluyor. Tabii bu tabii yüksek bir makam. Yani Allah benim halimi biliyorsa benim ona söylemem. Tabii peygamberlerin belki makamı benzer bir husus da Eyyub Aleyhisselam içindir. Mesela evet. Biz hastalandık mı hemen ya Rabbi şifa ver, Allah'ım derdime deva ver, iyileştir diye hemen dua ederiz.
Evet.
Eyyub Aleyhisselam o kadar uzun süre dert sıkıntı çektiği halde, o ağır hastalıklara düçar olduğu halde doğrudan ya Rabbi beni iyileştir, bu derdi benden al demiyor. Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin.
Evet.
Ya Rabbi diyor bu zarar, bu hastalık, bu dert bana geldi. Sen de merhametlerin en merhametlisisin. Bu kadar. Yani Allah'ım bana şifa ver, Allah'ım beni iyileştir şöyle demiyor. Ya Rabbi bu hastalık geldi bana. Sen de merhametlere en merhametlisisin. Yani sen bilirsin. İster şifa ver, ister verme. Durumu biliyorsun. Durumumu gördüğüne, bildiğine göre, merhametlerin en merhametlisi sen olduğuna göre kalkıp da onun üzerine bir şey demek bana yaraşmaz diyor. Tabii evet. Bu çok yüksek bir makam. Peygamberlere mahsus bir makam elbette.
Şüphesiz.
Yani biz mertebemize göre, makamımıza göre, bulunduğumuz makama göre en azından sebepleri görsek de, sebepleri yerine getirsek de, çalışsak, gayret etsek, işte hastalandığımızda doktora başvursak da şifanın Allah'tan olduğunu en azından hatırdan çıkarmamamız gerekir.
Evet.
Kullandığımız ilaca şuruba değil de Allah'ın şafi olduğunu, şifanın Allah'tan olduğu duygusunu kaybetmezsek belki bizim bulunduğumuz mertebe için uygun olan davranış bu olsa gerektir.
Evet hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgiler hakikaten. Değerli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama tabii çok önemli hayati bilgiler bunlar bizce. İbadet, Allah'a kulluk, bu ibadet meselesinin sadece Allah'a has kılınması, ibadet esasları, inanç esasları, Allah'a yönelen kulların dereceleri, nefs, kalp, ruh, sır gibi bazı ibarelerin üstünde durduk. Ardından istihane kelimesi, Allah'tan yardım dileme, başka bir ayete atıfla Allah'tan sabır ve namaz ile özellikle yardım isteme meselesi. Tabii burada belki ufak da bir püf nokta olabilir. Yani ibadet ve yardım bu sırada gözetilebilirse, en azından ayette de bu şekilde geçiyor. Önce belki hayırlı işlerde bulunmak, ardından yardım istemek, hocamızın da ifade ettiği gibi. Ve netice olarak da Süfyan-ı Sevri Hazretleri olsun, Hazreti İbrahim olsun, Hazreti Eyüp Aleyhisselam olsun, bunların örneklerini de dile getirmiş olduk bu programımızda. İnşallah ihdinas sıratal müstakim kısmına geldik. Bir dahaki programımızda da buradan devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.